Ayrım 31. Düğümleri üfleyen kadınlar Ece Temel Kur'an, sayfa 397. 29. bölüm. Çünkü kıyıda daha çok hareket var. Ufuk ise kıpırdamıyor. Burası güzel, ilerisi görünmüyor. Amira bunu söyledi ve teknenin arkasında bıraktığı yığın yığın köpüğe baktı. Kara lacivert suyun içinden böyle bir beyaz çıkabilmesi, Amira'nın böyle bir şey söylemesi kadar garipti. Akşam oluyordu. Amira'nın sonunu getirdi. Teknedeki ilk günümüz şöyleydi. Hiç yakışmadık tekneye, dedi Meryem. Sapanın serum lastiğini, hırpani halimizle bu tekneye ve kendisinin hizmetine layık olmadığımızı inceden belli eden Miço'ya doğru gerip bırakırken. Tekneye yakışmıyorduk ama Miço'nun alışık olduğu, kusursuz Rus mankenlerin asla beceremeyeceği kadar çok keyfini çıkarıyorduk. Teknenin geniş kalçasına, geniş kalçalarımızla kurulmuş, ayaklarımızı altımıza almış, köpüklerin gürültüsünde sesli sesli konuşuyorduk. Bilhassa lüks dükkan tezgahtarları gibi. Burnu büyümüş Miço, isteksiz bir şekilde berbat meyve kokteyllerini getirirken suratına astığında daha da bir yerleşiyordu koyu yeşil yastıkları. Öyle ki üçümüz de küçükken binicilik dersleri alıp tenis dersine uğrayıp sonra da serinlemek için teknemize binmiş, böyle büyümüş gibiydik. Beş parasız olsak da en şatafatlı lokantada marulu elimizle yiyecek, bunun ancak böyle yeneceğini düşündürtecek kadar rahattık. Amira'nın boylu boyunca uzanışı, sahne kadını piyesinin bir parçasıydı ama Meryem'in salon saramanje durumu elindeki sapanla ilgiliydi. Dünyaya nişan almış, gözünden vuracak, isabet ettiremezse bile üzerine koşup böğrünü tekmeleyecek, öyle Efe. Madame Lila, bundan böyle artık bu teknede yaşayacakmışız gibi yerleşiyordu kamerasına. Kafasında oynattığı filmde biz Titanik'te olduğumuz ve New York limanına varana kadar daha çok günler geçeceği için İskenderiye'den aldığı ipekli saten, evaze, brokart, bu sözcüklerle bezenen ne varsa küçük bir dolaba diziyordu. Kumaşlara dokunmayı özlemiş olmalıydı. Yol yüzünden ayrı kaldığı narin kadınlık oyuncaklarıyla meşguldü. Geçireceğimiz hep bir topu iki gündü ama Madame Lila için zaman elbette başka bir uzunluktu. Madam, bu tekneyle 80 günde devri alem yapacak herhalde, dedi Meryem sapanın serum lastiğini çekiştirirken. Amira, elbette akşam da kaptanın masasına davet ediliriz muhakkak deyince Meryem devam ettirdi. Herhalde açılış dansını da beraber yaparlar. Amira oturduğu yerde dansöz kollarını havaya kaldırıp el bileklerini kıvırıp gecenin anonsunu yaptı. Kaptan Steubing ve aşk gemisinin muhteşem konukları. Bölümün adı Madame Lila dönüyor. Güldük. Üçümüz de az gelişmiş ülkelerin 80'lerde büyüyen çocukları olarak Dallaslı, aşk gemili, Haydi'li esprilerde açıklamaya ihtiyaç duymuyorduk. Bu sebeple ben de ekledim. Bölüm sonunda üçümüz de küçük kara balık ızgara olmazsak iyi tabii. Güldüm. Tek başıma ne Amira ne de Meryem anladı. Bir önceki espriden kalan gülme kırıntılarını devam ettirdiler sadece. Anlamadınız mı diye sordum. Cevap vermediler. Hayda. Küçük kara balığı bilmiyor musunuz? Behrengini. Yok, bilmiyorlar. Nasıl ya? Arkadaş, siz Arap değil misiniz? Bu adam da İranlı yazar. Şah döneminde öldürülüyor hani. Kesinlikle haberleri yok. Hoppala deyince ben, Meryem, uzatma azizim. Anlatacaksan anlat. Ya işte bir küçük kara balık var. Belinde bıçağıyla evden ayrılıyor. Macera peşinde. Bir pelikanın kesesinde buluyor kendini. Diğer balıklarla örgütlenip keseyi yırtıp kaçıyorlar. İşte sonra da ben kendimi de şaşırtacak şekilde küt diye durunca hikayenin sonunu hemencecik merak eden Amira, vallahi işte sonu biraz yani şöyle, annem bana okuduğu versiyonda hikayesini anlatmak için eve dönüyordu da gerçek kitapta galiba dönmüyor. Hatta bir daha kendisinden haber alınamıyor. Sustum. Akdeniz'de ilerleyen bir teknede bir hikaye yazmakla o hikayede bir karakter olmak arasında gidip gelen biri için küçük kara balığın akıbetinin ne olduğu fazlaca anlamlı geldi bir anda. Eve dönüyor mu dönmüyor mu yani sonuçta diye sordu Meryem ilgisiz. Ne bileyim dedim. Sustuk biraz. Konu kapandı gibi oldu. Meryem sapanın lastiğinin elinde bıraktığı tuhaf kokuyu neredeyse bilinçli olarak kendi kendini tiksindirmek için tekrar tekrar kokladı. Tiksindi tabii. Lastik, plastik, lateks, kahraman. Bunlar sırayla çağrışım yapmış olmalı aklında. Zira şöyle bir şey söyledi durup dururken. Bu süper kahramanlara bir şey oldu azizim. Son zamanlarda hepsi bunalımda. Dikkatinizi çekiyor mu? Ben küçük karabalıktaydım. Amira ise kolunu teknenin arkasına, çenesini de ellerinin üzerine koymuş, pervanenin köpüklediği suya dalmıştı. Meryem tek başına devam etti. Süpermen bile bunalımda anasını satayım. Batman başlattı bu depresyon modasını. Sonra Örümcek Adam'a bile hafakanlar bastı. Dünya kötüye gidiyor azizim. Süper kahramanlar bile terapi divanında. Kafalar bulanık. Belki kadın süper kahramanlar çıktığı içindir dedi Amira. Son zamanlarda izlediğim silahlı külahlı kadınların olduğu bütün filmler geldi aklıma. Kusursuz güzellikte, aşırı güçlü, aşırı zeki, aşırı dirayetli, sürekli surette uçan kaçan kadınlar. Bizim gibi üç küçük kara balık salamura gibi görünmeyen bir takım süper hanımlar. Onlar eve dönüyorlar mıydı? Tam o sırada orada olması asla mümkün olmayan turuncu ve beyaz desenli siyah bir kelebek çıktı ortaya. Rüzgardan kurtulup teknenin zeminine attı kendini. Neredeyse oh dediğini duydum. Nihayet canımı kurtardım. Kısa ömrüne lüzumundan fazla macera sığdırmış bir kelebek olarak her ne yaşadıysa anlatacak vakti olmayacaktı. Yine de bir maceraya atıldığına göre. Üçümüz konuşmaya başladığımızda oluşan bulutların üzerine çıkmışız. Seyrediyoruz alemi havasında. Şöyle dedim. Belki de sevgili dostum Amira, anlatmak, yazmak, ümitsizce bir ev arayışıdır. İskenderiye kütüphanesi dedi Meryem. Elini düşünceli bir şekilde ağzına götürüyordu ki lastiğin kokusunu hatırlayıp yüzünü buruşturdu. Yine de devam etti. İskender kendi evine dönemediği için bütün hikayeleri biriktirdiği bir yer kurmak istemiş olmalı. Hikayelerin biriktirdiği bir ev. Azizim bravo dedim. Amira'nın gözleri açıldı. Fakat kaderin şu cilvesine bakın ki Meryem Efendi kurduğu ev eski evinin Makedonya'nın tam karşısında. Arada sadece bir deniz var. Ve İskenderiye fenerini dikmiş olması da bravo tatlıcık dedim Amira'ya ve heyecanla devam ettirdim lafı. Dediğim gibi hikaye ümitsizce evi bulmaya çalışır. Ya da işte zavallı İskender gibi bir fener dikip evin onu bulması için bekler. Dedi Amira. Yani bu durumda eve dönülüyor mu sonunda? Gözümden geçen soru ise başkaydı. Aslında sormak istediği Muhammed ile ilgiliydi. O döndüğünde eğer dönerse o orada olabilecek miydi? Biz bu yolculuktan sağ salim çıksak, Amira Tunus'a geri dönüp yaşamaya devam edebilecek miydi? Yoksa bir kelebek gibi kendi hikayesinin sonunu ömrü vefa etmeden... Kelebek mi o? Dedi Amira dikkati dağıldı. Meryem, bazen olur öyle. İskenderiye'de aniden bir kelebek akını olur. Bu da demek ki bir rüzgarla buraya kadar gelmiş. Kelebeğe baktık uzun uzun. Sanki bir karar verecekmiş gibi kanatlarını arada bir açıp kapamasına baktık. Üç çift göz bile hayran olmadan kanatlarına ölüp gitmemeliydi. Biz onu gördük ve hikayesini anlatmış oldu böylece. Madame Lila haklıydı belki. Hiçbir ömür tamamlanmadan nihayetlenmiyordu. Bir günlük olanlar bile. Ben yazabilirim dedim. Evet yazabilirsin sakin ol Rocky dedi güldü Maria. Yok yani sizin hikayenizin sonunu, bizim hikayemizin sonunu yazabilirim diye ekledim. Amira kelebek neşesiyle nasıl olacak sonu diye sorarken Maryam aynı anda şöyle söyledi. Bize ihtiyacın yok muydu yani? Sapını çıkardı, gerdi, kaşın altından baktı. Gerçekten soruyordu. Şaka değildi. Bir gülme girişimiyle gevşetmeye çalıştım. Olmadı. Meryem sapanın lastiğini gerip gerip bırakıyordu. Sessizlik bir iki saniye uzayınca Amira berrak bir merakla şunu sordu. Ama o hepimizin hikayesi olur mu? Yani senin hikayen olmaz mı o zaman? Bize ihtiyacın yok mu hakikaten? Meryem kaşlarını bir tık daha müstehsi kaldırıp elindeki sapanı bana doğru gerip soruyu tekrar etti. Evet, ne diyorsun? Soğuk bir kış gecesi aynı yatakta yatan üç kız kardeşmişiz meğer. İkisinin soran gözleriyle battaniye üzerimden çekildi. Yatağın altındaki canavarlar benim ayaklarımı yiyecekti. Battaniyenin altına yeniden kabul edilmek için söylemem gereken şeyi biliyordum. Diyecektim ki, yahu saçmalamayın olur mu öyle şey? Diyemedim. Amira benim için minnacık bir kurtarma operasyonu yapıverdi. Aman, dişsiz yatsan ne yazacaksın? Yatsan da tatsız olur. Önüme eğip başımı güldüm. Meryem hala bana bakıyordu. Sesi Amira kadar hafif değildi. Yatsan ne olacak? Alın yazısı mı yazıyorsun sanki? Sizinkini değil de dedim. Biraz sustum, devam ettim. Galiba kendimkini yazıyorum biraz. Dedi Amira. Sonunda ne oluyor o zaman? Kelebek teknenin zeminden kalktı. Önümüzdeki masanın üzerine kondu. Der gibiydi. Sonunda ne oluyoruz o zaman? Kanatlarını ağır ağır merakla açıp kapadı. Kısa ömrünü filmin sonunu dinlemeden bitirmek istemiyordu. Macera perest cesur bir kelebek bunu hak ediyordu. Sonunda herhalde dedim. Yani öyle sanıyorum ki. Meryem aniden ayağa kalktı, kolunu gerdi ve sapanı en uzak dalgaya fırlattı. Kendini geri bıraktı çuval gibi ve güldü. Ne olacak işte? Hanımefendi bizim hikayemizde, bizim hikayemizi yazan bir karakter olacak. Evet, demişim. Öyle aptalca bir neşeyle söylemişim ki ikisi de güldü. Madame Lilla'nın sesini bu yüzden zor duyduk. Hayır efendim, hayır efendim. Amira kalkıp gerindi. Zaten tuvalete gidecektim. Bakayım madame yine hangi korkunç zalime karşı mücadele veriyor. Meryem'le yalnız kalınca daha ben davranmadan o soru verdi. Meryem, ne yazacaksın peki? Hakikaten yani sonumuzu nasıl yazacaksın mesela? Ben ne bileyim, iyi bir son yazarım herhalde. Meryem, belki bizim de alın yazımızı yazarsın. Ben, keşke. Meryem, yazsan nasıl yazarsın? Onu soruyorum işte. Ben, seninkini mi? Meryem, uzatma, ne dediğimi anladın. Ne yapmalıyım sence? Ben, bence yani sonuçta olmayacak bir şey yazmayacağıma göre. Meryem, söyleyecek misin, söylemeyecek misin azizim? Uzatma. Ben, pekala, o zaman şöyle yazardım. Meryem'e hikayesini anlattım. Ne olmuş dedi Meryem güverteye çıkan Amira'ya. Anlattım hikayeden. Onun için yazdım. Alın yazısından gözlerinin ve sesinin parlamış olduğunu farkında değildi. Yok bir şey dedi Amira. Madam Micho'yu eğitiyor. Kant yapmayı öğretiyormuş. Kant ne be dedim. Ben de şimdi öğrendim dedi Amira. Sıcak suyun içine biraz limon konuyormuş ama Micho'ya göre konyak damlatılıyormuş. Madama göre kesinlikle içine konyak varmış. Micho madamla yeni tanışıyor tabii. Alışır. Tuvalet nasıl diye sordu Meryem. Kremlin Sarayı muhakkak git dedi Amira. Meryem kalkıp tekneye girince ben sence sizin sonunuzu nasıl yazarım yazsam? Amira. Meryem'kini mi benimkini mi? Ben. Yok seninkini. Amira. Uydur işte bir şeyler ama son saniyede ben muhakkak dans ediyor olmalıyım ona göre. Ben. Emin misin? Amira kolunu teknenin bordosuna dayadı. Çenesini koluna yine köpüklere bakıyor. Muhammed var mı yanımda? Ben. Olsun mu? Amira. Sence? Ben. Muhammed'e nasıl yazacağımıza bağlı. Amira. Biz mi yazıyoruz? Ben. Yani işte. Alın yazısının sonunu yazsa nasıl yazacağını düşündü. Ben. O kadar aşağıya bakma. Midem bulanacak. Amira. Yok benim ufka bakınca içim bulanıyor asıl. Ben. Allah Allah. Amira. Öyle. Ben. İyi misin sen? İşte o zaman teknenin ardındaki köpük yığınlarına yolumuzun Akdeniz üzerinde çizdiği beyaz tombul çizgiye bakarak söyledi Amira. Çünkü kıyıda daha çok hareket var. Ufuk ise kıpırdamıyor. Burası güzel, ilerisi görünmüyor. Onun berrak çocuğuna hiç yakışmadı bu cümle. Ama ben yazmadım, o söyledi. Gerçekten, yazsam böyle yazmazdım zaten. Yazsam şöyle yazardım. Amira'nın hikayesinin sonunu anlattım. 30. bölüm. Bileklerimiz kruvasan kırıntıları ile kaplı masaya dayalı, yağlı parmaklarımız hiçbir yere değmesin diye havada kıvrılıp donmuş vaziyette kupalardaki kahve denizinde birlikte dalgalanırken dünya tedavi eder ama bazen dedi Madame Lila. Tabii tabii diye kestirip atmaya çalıştı Amira. Bu sabah hiç değilse dünya meselelerini çözmemiz çok yerinde oldu. Ben de gülmeye çalıştım. Beyrut'ta tanıdığım gazeteciler var ki gider gitmez çözümümüzü açıklayalım da dünya bu olağanüstü fikirlerimizden yararlansın. Gülüşmeye çalışarak kahvaltı masasından kalkıp lavaboya giderken Meryem Amira'ya fısıldadı, duydum. Bu işi konuşmalıyız dedi. Madam duymadı, o sırada sigara yakmak için çakmağı 10 kere üst üste çakmakla meşguldü. Asabi bir keyif lokomotifi gibi dumanı dudağını büze büze deniz rüzgarına bırakırken bir Türk kahvesi olsaydı da dedi. Değil mi? Ne güzel olurdu deyince ben kılıç balığı kararlılığı ile keskin cümlesini söyleyiverdi. Belki benim de falıma bakardın küçük hanım. Zira Amira'dan duyduğum kadarıyla hanımlara hikaye sonları yazıyormuşsun. Bir suçum olmamasına rağmen madamın bana doğru üfürdüğü sigara dumanında suçüstü iması vardı. Sana söyledim dedi. Yazı yazanlar yalnız kalır. Dikkat et. Denizin ortasında bir başına kalırsın. Nereden biliyorsunuz madam? Yazmakla ilgili bu meseleleri siz nereden diye sordum. Gülcü sadece. Bir Türk kahvesi olsaydı keşke dedi yeniden. Sanki aramızda bir konuşma geçmiyormuş gibi başa döndü. Belki de hakikaten geçmedi. Ben de emin değilim artık. Madame Lila hikayesinin sonunu nasıl getireceğini bilmiyordu. Sonu benim mi yazmamı istiyordu? Belki de deniz tuttu beni. Sabahtan beri önüme bakıp yazı yazdığım için deniz tutmuş olabilirdi pekala. Yok artık. Azizim ne yapıyorsun? Meryem uyanıp bir göz açık teknenin güvertesine çıktığında 5 sigara, 2 kahve içmiş ve klozete serilen peluş kağıtlarından 3'ünü doldurmuştum. Dördüncüsüne hikayenin anlatım tekniğiyle ilgili şemayı çiziyordum. Yolculuğumuzla ilgili notlar demeye kalmadı. Meryem şemanın üzerine eğilip bakmaya başladı. Sormadı ama açıkladım. Malzemeye göre anlatım tekniği uyduruyorum azizim. Hı? Diye bir ses çıkardı Meryem. Soruyor muydu yoksa sadece öylesine bir ses mi çıkardı anlamadım. Anlatmaya devam ettim. Klozet kağıdı yuvarlak olduğu için böyle bir anlatımın yakışacağını düşündüm. Yuvarlak bir anlatım tarzı, uçları kavuşmayan bir çember şeklinde. Zira kağıtları çekerken hepsi parçalandı. Kavuşmuyor birbirine. Bence kadınlar hikayeleri bu sırayla anlatıyorlar. Ortasından bir yerinden başlıyorlar, sonra başa dönüyorlar. Başladıkları yere gelip oradan devam edip sonunu anlatıyorlar. Sence de öyle değil mi? Her şeyi mi yazıyorsun diye sordu Meryem. Soğuk değil, sıcak değil. Sadece daha önce hiç tanışmamışız gibi sordu. Dedim ya dün yazabilirdim deyip gülmeye çalıştım. Hiç hafiflemedi. Ne bileyim böyle görünce aman neyse ya ne yazarsan yaz nasıl olsa. Nasıl olsa ne? Uyduruyorsun sonuçta. Elbette azizim dedim. Uyduruyorum her şeyi. Abartmamak lazım dedi alayla. Abartmamak lazım dedim gülerek. Amira içeriden çıkarken Micho kruvasan yapmış mis diye müjdeledi. Kağıtları o kadar hızlı topladım ki görmedi bile. Saçları darmadağınık, suda uyanmış sersem bir deniz kuşu yavrusu gibi ışıltılıydı. Beyaz gecenin üzerine uzun bir yün hırka giymiş cıvıldıyordu. Denize seslendi. Günaydın. Sağına ve soluna dönüp reverans yaptı Akdeniz'e. Kahvaltının mutlulukla ilgisi olmalı dedim. Öyle bir şiiri vardır Cemal Süreyya'nın. Türkiye'den bir şair. Kahvaltıya şiir mi yazmış adam diye güldü Amira. Siz bilemezsiniz tatlıcık çünkü kahvaltınız yok doğru dürüst. Bizim memlekette kahvaltıya şiir yazılır, öyle diyelim. Madame Lila Grand Tuvalet dışarı çıktı. Kendisi kahvaltısını bizden farklı olarak Titanik'in balo salonunda alacağı için taşlarına ışıltılı taraklar bile takmıştı. Ah İstanbul'da kahvaltı. Doğru söylüyor hanımefendi. Onlar Osmanlı kahvaltısı derler. Uzun uzun bey kahvaltısı. Günaydın madam dedik. O baş köşeye kurulurken eteklerini düzeltirken ben kahvaltı meselesinin üzerinde durdum. Bu kahvaltı işini çözseniz Güney Afrika'da bayağı mesele çözülmüş olur aslında. Bir kültür alışverişi lazım muhakkak. Arap halklarının saadeti için yani. Kruvasanları getirdim hiç o. Durdukları yerde çıtırdıyorlardı. Yani nihayet daha ne kadar kuru kuru kruvasanla idare edebilirsiniz ki? Akdeniz Kültürel İşbirliği çerçevesinde kahvaltı üzerine verdiğim söyle kruvasanların çıtır cazibesine yenik düştü elbette. Meryem ancak hızlıca ısırdı ikinci lokmadan sonra konuştu. Merak etme dedim. Tahrir'de devrim olunca bu meselenin de icabına bakacağız. Düşünüyoruz bir kahvaltı reformu programımızda var. Pek münasip olur. Acil eylem planında olması daha da yerinde olur esasen. Bu zulüm bir an önce son bulmalı. Tabii tabii azizim. Hatta mübareğin suçları listesine kahvaltı konusundaki vatana ihanetini de ekleyeceğiz. Doğrusu budur. Madame Lila ve Amira kahvaltı konusunda Meryem ile yaptığınız bu devrimci diplomatik görüşmeyi gülüşerek izliyorlardı. Meryem devam etti. Şimdilik üzerinde durduğumuz konu meydanlarda biriken politik yöntem tecrübelerini kahvaltı merkezinde bir potada toplayabilmek. Nerede yapılması düşünülür acaba azizim? Benim bir önerim olabilir dedim. Buyurun azizim. Bence Kordoba uygun olur. Düşünüldüğünde görülecektir ki Endülüs insanlık tarihi boyunca medeniyetlerin buluştuğu, nice kahvaltıların edildiği bir coğrafya. Uygundur azizim. Mısır delegasyonunu derhal bilgilendireceğim. Acilen bir toplantı düzenleyelim. Peki. Meryem kruvasandan ciddiyetle büyük bir lokma daha ısırdı. Çiğnedi, çiğnedi ve devam etti. Acaba çatı kavramı olarak Endülüs'ü kullanabilir miyiz? Endülüs yeniden gibi misal. Sizin için uygun mudur? Estağfurullah azizim. Siz en iyisini bilirsiniz elbette. Nitekim isabet buyurdunuz. Endülüs yeniden bence de pek yerinde bir isim olur. O takdirde çalışmalara başlayalım azizim. Derhal azizim. Aslında dedi Amira, bizim gibi Akdeniz dalgasında değil, ciddiydi. Bu fena fikir değilmiş. Keşke böyle bir internasyonel olsa. Mısır, Tunus, İspanya ve Yunanistan'daki isyancılar buluşsa, yani kahvaltıdan daha ciddi meseleleri de konuşabilirler. Düşündüm de. Hepimizin ağzında kruvasan gürültüsü, başımızı salladık ciddiyetle. Madame Lila bizim kadar görgüsüz olmadığı için kruvasanları küçük küçük yiyordu ve bu yüzden daha düzgün bir konuşması vardı. Bence de dedi, ondan beklenmedik bir katılımdı bu, devam etti üstelik. Kim bilir belki Filistin meselesini bile çözerler. O mesele çözülmez dedi Maryam. Bence de dedi Amira. Kruvasanların tadı kaçtı biraz. Filistin'e bu masada hiç kimse şaka konusu yapamaz. Tatsız bir şekilde sustuk. Benim, dedi Biço, kenarda bizi dinlediğini o zaman fark ettik, cümlesine başlayamadı. Muhtemelen üçümüzün onu pek sevimsiz bulan bakışlarımızdan dolayı konuşmaktan vazgeçmişti. Madame Lila, buyurun beyefendi, dedi oturum başkanı ciddiyetiyle. Biço, muhtemelen ilk kez ona beyefendi diyen biriyle karşılaşmanın şaşkınlığıyla boş bulunmasaydı devam edemezdi konuşmaya. Benim fikrim var, bir fikrim var. Filistin meselesinin çözümüne yönelik mi, diye sordu madame. Hiç sulandırılmamış gerçek bir ciddiyet. Biço zorlanarak devam etti. Bence bir nükleer bomba ve pof, İsrail diye bir yer kalmasın. Sonra da bütün Filistinli ve İsrailler Kıbrıs'a taşınsın. Hepsine Kıbrıs vatandaşlığı verilsin. Bitsin gitsin. Madame Lila gözlerini kısmış, başını sallayarak sanki gerçek bir diplomatik deha ile karşı karşıyaymış gibi dinliyordu. Üçümüzün ağzı, lokmalarımız görünecek şekilde açık kalmıştı. Birbirimize baksak belki gülecektik ama hiç o devam ediyordu. Bitsin artık bu mesele. Çözüleceği de yok çünkü. Elini havada lanet olsun der gibi salladı. Umursamazlık değil, bıkkınlık da değildi Miço'nunki. Daha ziyade apaçık görünüyordu buruşuk yüzünde. Bu, her gece aynı meseleye kahrolan bir insanın isyanıydı. Resmini yıllardır cüzdanında taşıdığı sevgilinin geri dönmeyeceğini kabul etmeye çalışan bir adam gibi konuşuyor, içi acıyordu. Öyle değil mi? Ses çıkaramıyoruz üçümüz ama Madame Lila hala başını sallıyor düşünceli. Miço akıl almaz teorisini yeterince tembellendi. Miço akıl almaz teorisini yeterince temellendirmediğini düşünüyor olacak, daha yükseltti çıtayı. Zaten Kıbrıs'ta zamanla sular altında kalacağı için sonra herkes kendine bir toprak bulur. Belki teknelerde yaşarlar. Filistin meselesini Atlantisleştirme yöntemiyle yönetmeye çalışan Miço, teorisiyle birlikte giderek daha çok batmaya başladığını fark ettiği anda boş tabakları toplamaya girişti. Masadaki kruvasan kırıntılarıyla birlikte şaşkınlık parçalarını da temizleyip içeri yönelecekti ki Madame Lila, belki de haklısınız beyefendi, dedi. Hepimiz yeterince acı çektik. Araplar Filistinlileri sevmiyor ama Filistin'e aşık. Bu yalanın ortadan kalkmasının zamanı geldi belki de. Maryam ve Amira ağızlarındaki lokmayı onaylar şekilde çiğnemeye, başlarını sallamaya başladılar. Maryam, adamlar hangi Arap ülkesine gittilerse kovuldular, horlandılar ama Filistin hep kalbimizin kıblesi. Bütün Arap ülkeleri Filistin'in ekmeğini yedi, yedi, bitiremedi. Miço, tuhaf çözüm teorisinin etrafında bir konuşma başlamasından izlemeye çalıştığı bir gurur duyarak tabakları alıp içeri girdi. Daha Filistin ekmeği bitmez diye başlamıştım ki konuşmaya, tekneye bindiğimizden beri pek görmediğimiz kaptan şahsen bir kadırgaymış ağırlığıyla güverteye çıktı. Madam, günaydın. Biraz konuşabilir miyiz? Buyurun kaptan, dedi madam. Kendisi de bir yelkenli olarak yerini. Belki baş başa... Yo, hayır, rica ederim, buyurun. Hanımların duymasında bir mahsur yok. Pekala madam, sizi maalesef Trablus'a kadar götüremeyeceğiz. Beyrut'ta bırakmak zorundayız. Anlayamadım kaptan. Kavlimiz böyle değildi, dedi Madame Lila. Bu tartışmaya kazanacağından %100 emin. Kavlimiz değişti madam. Patron durumun farkına varmak üzere. Amira en yumuşak sesi ve tüm iyi niyetiyle girdi araya. Ne değişir ki kaptan? Bizi Trablus'a bırakmanız çok zamanınızı almaz. Maryam sinirle, demiştim, dedi bana bakıp sadece dudaklarını kıpırdatarak. Madame Lila, fakat diye söze girerken Maryam başı önünde tatsız bir tonla. Tamam tamam, dedi, Beyrut'ta inelim. Uzatmanın alemi yok. Bir macera daha yaşayacak halimiz kalmadı adam. Kaptan pekiştirdi durumu. Paranızın bir kısmını iade edeceğim. Başka yapabileceğim bir şey yok madam. Kusura bakmayın, ensemden bir kurşunla vurulmak istemiyorum. Rusları bilirsiniz. Amira, Beyrut'ta ya da Trablus'ta bırakılmamızın neden bu kadar hayati bir mesele olduğunu tam anlayamamış olacak, madama soracak oldu. Beyrut'ta inip kendimiz de madam kestirip attı. Hayır efendim, ben öyle planlamamıştım. Ne planlamıştınız madam, dedi Maryam bıkkınlıkla. Madam oturduğu yerde geriye yaslandı. Kaptana derhal huzurdan çekilmesini isteyen büzüşmüş dudaklarıyla baktı. Kaptan, yeniden kusura bakmayın deyip derhal çekildi teknenin içine. Madam ancak o gittikten sonra bize baktı. Maryam tekrar etmedi sorusunu, amire daha yumuşak bir tondan yineledi. Ne planlamıştınız madam? Önce Trablus'ta işimizi halledecektik, sonra kutlama yapmak için Beyrut'a geçecektik. Demek bir adamı kurşunlayıp sonra da kutlama yapmayı düşünüyordunuz. Ne hoş diye söylendi Maryam. Amire, madam siz hala, yani bunu yapmayı hala ne zannettiniz küçük hanım? Planlarımdan vazgeçtiğimi mi? Yok hayır da dedi amire, artık biz varız. Yani diye üstten sordu madam. Bir anda sıfırladı her şeyi sanki. Amire'nin yüzünde bir şey çarpladı. Madam ona bakmıyordu bile. Hikayesinin sonu istediği gibi olmayacaktı. Buna sinirliydi şu anda. Biz belki kendimizi fazla kaptırmıştık yolun olaylarına. Madam hala menzile kilitliydi. Maryam ani ve şüpheli bir manevrayla ''Aman canım'' dedi. ''Filistin meselesini çözmüşüz. Bunu mu çözemeyeceğiz? Değil mi madam?'' Madam Lila yumuşar gibi oldu. Maryam'ın bacağıyla Amira'nın bacağını dürttüğünü gördüm masanın altında. İşte o zaman madam, dünya tedavi eder ama bazen, dedi ve Amira ile Meryem lavaboya gittiler. Kesinlikle bir şey tezgahlıyorlardı ve bu madam Lila ile ilgiliydi. Madam ise o sırada söyleniyordu. Bu durumda Beyrut'taki dostlarıma erken gelişime haber vermek zorundayım. Herhalde kaptan bunu halledebilir. Madam Lila ile aramızdaki Türk kahvesi konuşması da bundan sonra geçti. Emin olamıyordum. Benden bir hikaye sonumu istiyordu şimdi Madam Lila. Yine de söyledim söyleyeceğimi. Kızlarınkini yazmak kolay ama size bir hikaye sonu yazmak. Sizin hikayeniz fazla büyük madam. Becerebileceğimi sanmam. Madam Lila sigarasından o kadar hızlı nefesler çekiyordu ki sigaranın ucundaki kor tehlikeli bir şekilde büyüyordu. Hayır hanımefendi dedi. Sadece benimki biraz daha uzun. Aslında hepimizin hikayesi aynı. İyi bir son mu istiyorsunuz peki diye sordum. Yani ona göre yazayım bari. Madam, sigarasının ucundaki korun birazdan kesinlikle düşecek olmasını aldırmıyordu. Akdeniz'in dibinde ne kadar çok ceset var biliyor musun? Diye sordu denize bakarak. Hala bu kadar mavi olması çok garip diye devam etti. Bir kıyıya varmak için boğulanların cesetleri. Onların hikayelerini kimse bilmiyor. Hanımefendi, bana sorarsan herhangi bir son olabilir. Zaten benimkisi lüzumundan çok daha uzun sürmüş bir hikaye. O zaman şöyle bir şey yazardım adam. Dinlemek ister misiniz? Kor kucağına düştü. İpekli uzun etiğinde aniden kara kenarlı bir delik açıldı. Hayır, dedi. 31. ayrımın sonu sayfa 413.